Ayrım 4, 5. bölüm. Son derece gösterişli bir salondaydılar. Yüzlerine bakıldığında hepsinin de büyük bir gücü temsil ettiği anlaşılabilirdi. Bunu anlamak çok zor değildi. Güç her zaman için insanları ele geçirirdi. Gücün mantığını kavrayamayanlar onun altında ezilir ve bir süre sonra kendini gücü kullanmaktan, güç tarafından kullanılmaya doğru iten bir sürecin başında bulur. Buradaki herkesin basit hayalleri vardı başlarda. Sistemin, yani gücü üreten sistemin onları kandırmasıyla önce para kazanma hayali kurmuşlar, sonra ruhlarının parayla bir ilişkisi olmadığını hissetmişler ve para kazanmanın sadece sürecin başlangıcı olduğunu anlamışlardı. Bir noktadan sonra önemli olan para değildi. Peki bu güçlü insanlar için önemli olan neydi? Bunu her zaman düşündü ama asla bulamadı. Ragıp Tamer de sahibi olduğu güçle o insanların arasında yer alabildiği için kendisini mutlu sayıyordu. Yaptığı işin ülkesinin zararına olduğunun farkındaydı. Ama onun için pek çok şey anlamını yitirmişti. Çocukluğunu hatırladı. Büyük zorluklarla yetiştiğini, sert ve kuralcı ailesini. Ailesi için önemli olan tek şey küçük bakkal dükkanlarıydı. Bakkal dükkanından dev bir imparatorluğa ulaşan Ragıp Tamer'in başarı grafiği hep yükselişteydi. Farklı sektörde faaliyet gösteren pek çok şirketin sahibiydi artık. Parasal gücü 10 milyarlarca doları aşıyordu. Bu sayede önemli konumdaki pek çok insanla yakın ilişkiler geliştirmişti. Parayla kurulmuş ilişkiler. Hayır, aslında parasal bir ilişki değildi. Kesinlikle farklıydı. Güce dokunmak, güce yakın olmak hissini yaşamak isteyen insanların birbirleri arasındaki iletişiminin farklı bir biçimiydi. Ülkesine belki zararı dokunuyordu ama uzun vadede ülkesi için iyi olanın bu tarafta olmak olduğunu düşünüyordu. Gerçekte ülke ve diğerlerin önemine de pek inanmıyordu. Kendi içinde bazı defterleri çoktan kapatmıştı. Şeytansı yanı onu ele geçirmişti. Hala istediği seviyede değildi. O ülkenin kaderini elinde tutmak istiyordu ama bunun için daha çok yol alması gerekiyordu. Eğer yeterince güç elde edilirse Ragıp Tamer için ülkenin liderliğine giden yol açılabilirdi. Bunun için herkesi kullanmayı düşünüyordu. Daha doğrusu şimdi beraber olduğu insanlar bunu yapmasını istemişlerdi. Ama bu son derece mantıklıydı. Kendisinden daha uygun biri yoktu ki. Dünyayı bir noktaya kadar kapitalistler yönetiyordu. Fakat kapitalistlerin de yönetemeyecekleri nokta vardı. O noktadan sonra devreye giren insanlar çok farklıydı. Kapitalist hırslar onlar için günlük basit bir antrenman olabilirdi. İradenin sonsuzluğa doğru yürümesi duygusunu yaşamak istiyorlardı. Ortaya bir irade koyuyorlardı. Bu para kazanma içgüdüsünden çok daha büyük bir içgüdüydü. Şimdi iradelerinin gerçekleşmesi için önlerine çıkan bütün engelleri yok etmek üzere büyük planlar yapıyorlardı. O bu planların tamamından haberdar değildi. Sadece küçük bir bölümü anlatılacaktı ve belki de bunun yarısı yanlış olacaktı. Ama ondan çok şey isteyeceklerini biliyordu. Ragıp Tamer de onlara bu istediklerini vermek zorundaydı. İstediklerini vermezse bu kulüpten derhal atılır, çok kısa sürede yaşayacağı politik fırtınalar nedeniyle de parasını, aslında gücünün büyük bir kısmını kaybederdi. Aslında para sahibi olmak da tek başına güç getirmiyordu. Doğru ilişkiler kurulmadığı takdirde para başkasının elinden yönlendirilirdi. Ragıp Tamer'in telefonu çaldı. Kötü hissetti kendisini. Diğerleri pek ilgilenmemişti. Telefona cevap verdi. Arayan kendi yanında çalışan üst düzey yöneticilerden biriydi. Aslına bakılırsa taşeronluğunu yapan kişiydi arayan. Cenk, beni aradığına göre çok önemli bir şey olmuş olmalı. Darbe mi oldu, savaş mı çıktı diye sordu. Cenk Dara ise ne olduğunu ona söylemeden önce biraz düşündü. Nasıl söyleyeceğini bilemiyordu. Darbe olmasından ya da savaş çıkmasından çok daha önemli bir şeydi olan. Efendim, sanırım bir sorunumuz var. Az önce dış işlerinden Serdar ile konuştum. Sorun gerçekten de büyük. Ragıp Tamer sorunlardan nefret ediyordu. Özellikle altında çalışan adamların yarattığı sorunlardan ve bunları çözemeyenlerden. Bulunduğu konumu hak ettiğine inanıyordu. Daha aşağıda olanlar da bunu hak ettiği için daha aşağıdaydılar. Onların milyarlarca, on milyarlarca doları yönetmeye hakları yoktu. O güce layık değillerdi. Şimdi bana sorunu söyle ve neden çözemediğini anlat, dedi. Ragıp Tamer'in telefonda konuşması sırasında yüzüne yerleşen ifade Elan Rahun'un dikkatini çekti. Biraz sonra yaşanacakları hissetmiş, gerilmiş ve bunu belli etmemek için gereken çabayı sarf etmeye başladı. Hiçbir zaman zayıflığını dışarı yansıtmayan biriydi. Ragıp Tamer dikkatlice dinledi. Telefondan kulağına gelen her cümleyle yüzü daha da morarıyor ve terlemesi artarak sürüyordu. Konuşma bittiğinde hiçbir şey söylemeden telefonu kapattı. Elan Rahu ve Ragıp Temer birbirlerine bakıyorlardı. Muhteşem eski gotik eserlerle döşenmiş olan bu salonda yaşanan parti biraz sonra karanlık bir havaya bürünecekti. Ragıp Tamer'in ağzından çıkacak ilk cümleyle beraber tamamen sessizliğe bürüneceklerdi. Elan Rahu buna asla izin vermezdi. Bir sorun mu var Ragıp? Efendim derken Ragıp Tamer ayağa kalktı. Her ne kadar gerçekleştirdiğimiz operasyon son derece başarıyla ortaya konmuş, Türkiye'deki bağlantılar gri takımı istenen mevziye yönlendirmiş ise de her zaman hayatta var olan o X faktörü ortaya çıkmış ve gri takımın önemli bir üyesi hayatta kalmayı başarmış. Türkiye'ye dönmek için bağlantı kurmaya çalışmakta. Ancak şunun farkında değil ki onun bağlantıya geçtiği kişiler de bizim ağımız içerisine çekilmiş durumda ve artık gri takımı Türkiye'de destekleyecek hiçbir birim ya da kuruluş yok. Bu güzel, dedi Elan Rahu. X faktörünün ortaya çıkması her zaman ihtimal dahilindeydi. Bunu çok iyi biliyordu. Her ne kadar onunla mücadele ediyor gibi görünse de Tanrı'ya inanıyordu. Ancak şeytanın tarafında olmayı seçmişti ve yeri geldiğinde Tanrı'nın onu çok basit biçimde yok edebileceğini de biliyordu. Ama ilahi kurallar nedeniyle bu dünyada yaşanılacaklar yaşanılacaktı. Hesapları öbür tarafta görülecekti. Demek bir sorunumuz var Ragıp. Her ne olursa olsun emrimdeki insanların X faktörüne yenilmelerinden hoşnut olmam. O adamın bir an önce yok edilmesi gerekiyor. Zira sınırlarını çoktan ama çoktan aştı. Eğer kısa süre içerisinde yok edilmezse bizim tarafımızdan birilerinin yok edileceğine şüpheniz olmasın. Sanırım bu toplantıya son verip işbaşı yapma zamanın geldi. Biz devam edeceğiz, dedi. Elan bunu söylerken Ragıp Tamer'in gözlerinin içine bütün vahşi içgüdüleriyle bakıyordu. Ragıp gereken mesajı aldı. Kendisini kötü hissediyordu. İki tonluk bir patlamanın altından canlı çıkan bir adamla karşılaşmak zorunda kalacağını biliyordu. Ayağa kalktı ve salonu terk etti. Elan Rahu bir süre konuşmadı. Kadehindeki içkiyi bir dikişte içti ve diğerlerine baktı. Beyler, şimdilik bu toplantıya son verelim. Ragıp çuvalladı. Onun burada hayatına son verme kararını açıklıyorum. Ancak bundan son saniyeye kadar onun haberi olmayacak. Çünkü bu ikinci sınıf vatan haini bir anda bizi de satabilir. Ben gereken girişimleri yapacağım ve Türkiye üzerindeki savaşımızı mutlak bir biçimde kazanacağız. Orada oluşturulmaya çalışılan savunma mekanizmalarının kökünü kurtacağız. Mutlaka savaşı biz kazanacağız. Masanın etrafındakiler elleriyle alkış işareti yaptılar ama hiç ses çıkmadı. Ayağa kalktılar ve salonu terk ettiler. Elan Rahu şimdi bir kez daha doldurduğu kadehiyle baş başa kaldı. Ne yapacağını çok iyi biliyordu. Herkesten sakladığı, kimsenin bilmediği gücünü harekete geçirecekti. Bu son noktaydı. Bir an için bile kaybetmeyi ya da başarısız olmayı düşünmedi, düşünmemeliydi. Evrenin başka boyutlarıyla bile bağlantı kuracak kadar güçlü hissediyordu kendisini. Ayağa kalktı, diğerlerinin aksi yöne bir başka odaya girdi. Bir telefon görüşmesi yapması gerekiyordu. Zaman çok kısıtlıydı. 6. Bölüm. Elan Rahu herkes gittikten sonra girdiği odada yalnız başına pencereden dışarıya baktı. Dümdüz bir ova ona hemen kesen geniş bir ormanlık alan ve masmavi gökyüzü. Her şey çok sıra dışı görünüyordu. O kadar sıradan olmasına rağmen onun için hiçbir şey sıradan değildi. Elan Rahu'nun yaşadığı boyut sıradan insanların anlayamayacağı bir boyuttu. Kendisini onlardan farklı görüyordu. O insanların iradesini kontrol altına alabileceğini, kendi politikalarını, kendi ideolojisini, aslında kendisini onlara kabul ettirebileceğini ve bununla yaşamaya alıştırabileceğini biliyordu. Buna inanıyordu ve bu iradenin gerçekleşmesinin önündeki bütün engelleri de yok etmeye kararlıydı. Bu irade ne bugün ne geçmiş ne de gelecek için değildi. Hem zamanın tamamını hem de bütün mekanları kapsıyordu. Hatta hayalleri bu dünyanın sınırlarıyla kesişmiyordu. Daha da ötesini düşünüyordu. Bunun için de gereken çalışmaları zaten çoktan başlatmıştı. Ama bir yerlerde birkaç minik sorun onun önündeki engel olmaya devam ediyordu. Bunu nasıl başardıklarını bilemiyordu. Öfkesi önce midesinde bir kaynamaya yol açtı. Sonra yavaş yavaş yukarıya doğru beynine ulaştı. Bedenindeki ısı arttı. İnanılmaz bir yok etme duygusuyla doldu içi. Bu kadar kolay bir adamı nasıl olur da yok edemem diye kendisine sordu. Şimdiye kadar harekete geçirmediği, geçirmek istemediği bazı güçleri vardı. Elindeki olanakları tamamen kullanmak demek, bir bakıma kendi içinde kendi kendisiyle oynadığı oyunda kaybetmek demekti. Ama yapılması gerekiyorsa da yapılacak olan buydu. Türkiye'deki operasyon çok önemliydi. Bütün bölge, bütün Orta Doğu neredeyse tek monolit bir yapı içerisinde birbirine bağlıydı. Irak'ta gerçekleşenler, daha sonra Türkiye'yi etkileyen olaylar hepsi birbirleriyle derin mantıksal bağlantılar içeriyordu. Bu nedenle Türkiye'de gerçekleştireceği operasyonlarda karşılaşacağı sorunlar, bölgedeki diğer ülkelerdeki operasyonları, yani Akdeniz'den Çin Denizi'ne kadar olan bölgede kontrolü sağlama düşüncesine sekte vurabilirdi. Bu yüzyılın başında uygulamaya konan çalışmaların başarısı, her bölgedeki operasyonların ayrı ayrı kesin ve net zaferle sonuçlandırılmasını gerektiriyordu. Dünyadaki stratejik, politik, ekonomik tüm altyapının yeniden formatlanması gerekiyordu. Ancak bu şekilde doğudan büyüyen güce karşı kendi iradesini ve tüm batının iradesini. Evet, tüm batının iradesi Elan Rahun'un iradesiyle birleşmişti. Bunu başarmıştı. Ve şimdi doğudan yükselen irade onun iradesini ortadan kaldırmakla tehdit ediyordu. Aslında ekonomik anlamda pek çok açıdan doğudaki gelişmeler onun işine geliyordu. Çin'in geniş kaynaklarını, ucuz iş gücünü, köle yığınları haline getirip kendi politikaları çerçevesinde şekil almış olan dev oligarşileri desteklemede büyük yarar sağlıyordu. Ama herkes biliyordu ki bir oyun oynanıyordu. Bugün karşılıklı kullanılan araçlar yarın ona dönme konusunda hiç tereddüt göstermeyecekti. Yavaş yavaş gelişen Çin ordusu zamanı gelince Elan Rohun'un ortaya koyduğu iradeyi, Batı iradesini ortadan kaldırma konusunda hiç tereddüt göstermeyecekti. Bunu biliyordu. Bu nedenle Akdeniz'den Çin Denizi'ne kadar olan bölge mutlak ve mutlak şekilde elde tutulmalıydı. Ve bu projenin merkez ayağı da Türkiye'ydi. Elan Rahu ahizeyi kaldırıp numarayı çevirdi. Telefon bir süre çaldıktan sonra açıldı. Karşısında koyu ve güçlü sesli bir adam vardı. Arka planda garip sesler duyuluyordu. Elan Rahu'nun gözleri parıldadı. Bir yerde sakladığı, eğer gerçekten ihtiyacım olursa onu kullanırım dediği gücüne ulaşmak onu mutlu etmişti. İtinalı bir şekilde ismini andı. Ölü Şövalye. Karşı taraftan önce ses gelmedi. Sonra nazik ama sıradan bir insan duyduğunda onu iliklerine kadar korkutacak bir ses duyuldu. Elan Rahu, babam dedi. Elan Rahu, ölü şövalyenin kendisine babam diye hitap etmesinden çok hoşlanıyordu. Kaç çocuğu olduğunu bilmiyordu ama o çocukların hiçbirisiyle iletişimi kalmamıştı. Bu nedenle bu kadar büyük bir gücün ona baba diye hitap etmesi pek çok şeyin yanında mutluluğu da getiriyordu. Ölü şövalye, oğlum. Ruhani bir havaya bürünmüştü ortalık. Odanın içindeki mumlar ürpermiş, ışık sanki titremişti. Beni neden aradın baba? O baba dedikçe Elan Rahu kendini daha da kutsanmış hissediyordu. Seni aramak istemezdim ama gerçekten benim önüme çıkan ve benim yapmak istediklerimi, hepimizin yapmak istediklerini durdurmak isteyen birisi var ya da birileri. Ve onları bir türlü yok edemiyorum. Yok etmek için kullandığım bütün maşalar hepsi boşa çıktı. Onların sıradan insanlar olmadığını düşünmeye başladım. Beni göreve mi çağırıyorsun? Aslında biliyorsun bunu yapmayı çok istemiyorum ama düşünüyorum da senin de belki biraz harekete ihtiyacın vardır. Orada kardeşlerinle bulunmaktan canın sıkılmış olabilir. Baba, çok ölüm gördüm. Artık ölüm görmek istemiyorum. Karşıdaki ses duygusallaşmıştı. Normal koşullar altında duygularla bir ilişkisinin olması beklenemezdi. Ama onun da bir insan olabileceğini düşündü. Nasıl bir insansa. Biliyorum sen zaten öldün defalarca ama yapman gereken bir şey var. İrademizin önüne çıkan insanları ortadan kaldırmalısın. Ne yapmamı istiyorsun benden? Türkiye'ye gitmeni istiyorum. Türkiye dışındaki operasyonları istediğim gibi yürütebiliyorum ama Türkiye'de karşıma birileri çıkıyor. Her seferinde işlerimi bozuyorlar. Bütün tuzaklardan kurtuluyorlar. Öldüremiyorum onları. Mutlaka ölmeleri gerekiyor dedi. Babamın karşısına çıkan benim karşıma çıkmış sayılır dedi ölü şövalye ve mutlaka ölür. Elan Rahu'nun tüyleri diken diken oldu. İkisi arasındaki iletişim telefon hatlarından dışarıya doğru şiddetli elektromanyetik dalgalar gönderiyordu. Neler yapıyorsun? Anlat bana, kardeşlerin nasıl? Her gün çalışıyorum baba. Her gün kendimi kötü hissettiğim alanlarda kendimi geliştiriyorum. Daha iyi bir savaşçı olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Senin çocukluğunu hatırlıyorum. Bugünkü halin o zamandan belliydi. Sana bu görevi vermek istemezdim ama onları yok etmek için her şeyi yapacağını biliyorum. Bu güce sahipsin. Eğer bunu babam istiyorsa mutlaka yapacağım. Önümde hiçbir engel olamaz dedi. Bana tam olarak ne yapacağını söyler misin? Elan Rahu ipekten döşenmiş koltuğuna oturdu. Yanındaki ince işçilikle işlenmiş masasının üzerinde duran fincandan biraz kahve aldı. Sevgiyle konuşmasına devam etti. Bir süredir görev yapan Gri Takım adında Türklerin kurduğu bir yapı vardı. Türklere saldırdığımızda karşımıza çıktılar ve bütün planları bozdular. Sonra onları yok etmek için tuzaklar kurduk. Başbakan yardımcısını kaçırdık. Onu da kurtardılar. En sonunda Afrika'da tuzağa düşürdük. Hem de onları kurucuları ile işbirliği yaparak. Bunun için de başka yanıltma metotları uygulamak zorunda kaldık. Ancak tuzaktan yaralı olarak birisinin kurtulduğunu duyduk. Bunu beklemiyorduk çünkü oradaki herkesi öldürecek kadar büyük bombalar atılmıştı. Şimdi o adamın Türkiye'ye dönmeyi planladığını öğrendik. Türkiye'ye dönmesi çok kolay. Türkiye'ye dönmesi projelerimize büyük darbe vuracaktır. Çünkü kullandığımız adamlar o kadar beceriksiz ki ona karşı bir şey yapmalarına imkan yok. Bu nedenle senin Türkiye'ye gitmeni, orada hem bağlantılarımızı hem de onu yok etmeni istiyorum. Ölü şövalye suskunlaştı. Elan'ın anlattıklarından hedefinin sıradan biri olmadığını anlıyordu. Babasının panikte olduğunu da hissediyordu ve onu paniğe sürükleyen şeyi yok edecekti. Bu görevi yapacağım baba. Senin karşına çıkanları yok edeceğim. Her şeyi hazırlasınlar. Ben silahlarımla geleceğim. Bana silah ayarlamasınlar. Sadece beni oraya götürsünler ve bıraksınlar. Seni oradan özel uçakla aldıracağım. Türkiye'ye geleceksin. Bütün isimler, resimler, adresler her şeyinde olacak. Şu anda adamın Türkiye'ye gelip gelmediğini, nereye gideceğini bilmiyoruz. Ama bizim bağlantılarımızdan birini en alttakini mutlaka kısa zaman içerisinde yakalayacaktır. Bağlantımız Ragıp Tamer'i ve onun taşeronu olan köpeği izleyeceksin. Ve gri takım üyesi ona ulaştığında izini bulacaksın. O zaman herkesi yok edebilirsin. Hiç durma, hiç acıma, onları yok et. Önümden çekilmelerini sağla. Ölü şövalyeyi onlara anlat. Güzel destanı herkes bilsin. Tamam babacığım, bekliyorum. Ben hazırım. Elan Rahu telefonu kapattı. Kahvesinden bir yudum aldı. Derin bir iç çekti. Bir üst güçle bağlantı kurmak ona derin hazlar yaşattı. Ölü şövalyenin Gökhan'ı yok edeceğinden hiç şüphesi yoktu. 7. Bölüm. Gökhan Afrika'nın sınır tanımaz doğal güzelliklerini izliyordu uçaktan.